Yerel seçimin yönü.
Yön Radyo'dan herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yerel seçime artık 20 günden az bir süre kaldı. Tabii seçimin en sıcak etabına giriyoruz. Son 2-3 hafta hem seçmen tercihlerinin netleşeceği hem de adayların kampanya yoğunluğunun arttığı bir süreç. Biz de belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul'un önemli bir ilçesinin çok değerli belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu belediye başkan adayı Sayın Onur Soytürk konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Erdal Bey, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyiz, çok iyiyiz.
Evet, izleyicilerimiz sizi görmüyorlar ama böyle pozitif, yüzünüzde bir gülümseme, bir enerjiniz var. O da buraya yansıyor.
Teşekkür ederim.
Evet, Zeytinburnu'da adaysınız. Zeytinburnu'nu konuşacağız. Seçilmeniz durumunda neler yapacağınızı konuşacağız. İlçenin şu anda mevcut durumu nedir, bunu konuşacağız ama önce sizi konuşalım. Genç bir adaysınız. Parlak, iyi bir kariyeriniz var. Profiliniz de buna uygun, yerel yönetime. Kimdir Onur Soytürk? Biraz sizi tanıyalım.
Öncelikle bu program için, beni davet ettiğiniz için, hemşehrilerimizle, Zeytinburnu'lu seçmenlerimizle bizi buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Onur Soytürk aslında 1980 yılında Samsun'da doğmuş, aslen ordulu bir ailenin, devlet memuru bir babanın üçüncü çocuğu. Abim ve ablam da öğretmen. 1998 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiş. 25 yılı aşkın süredir İstanbul'da yaşayan, 20 yıllık bir mesleki bilgi birikimi tecrübesi olan şehir plancısıdır. 2004 üniversiteyi bitirdiğim dönemde önce bir emlakçıda çalışmaya başladım, gayrimenkul danışmanı olarak. Ardından askerlik için ara verdim, Giresun'da askerliğimi yaptım. Geri döndüğümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı şirketi BİMTAŞ'ta bir 6 aylık bir tecrübem oldu. Sonra 5,5 yıl aslında yerel yönetimlerle ilgili ilk tecrübemi aldığım Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde imar, planlama ve kentsel dönüşüm konularında çalıştım. Sonra özel sektörden teklif aldığım için özel sektöre geçtim. 2 ayrı şirkette toplam yaklaşık 9,5-10 yıl görev aldım. Bu görevim sırasında gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm, master plan, şehircilik, imar, mimari tasarım gibi, uzlaşma yönetimi gibi pek çok proje yürüttüm. 50 binin üzerinde uzlaşma görüşmesinde bulundum. Şırnak, Cizre'de hendek olayları sonrasında yıkılan bina sahiplerinin bütün sözleşme ve anahtar teslim süreçlerinde yer aldım. Erzurum, Alanya, Bursa, Samsun, Manisa gibi pek çok ilde, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kentsel dönüşüm süreçleri yürüttüm. İstanbul'un 20'ye yakın ilçesinde gene kentsel dönüşüm konularında çalıştım. Özel sektör deneyimim 2019 Kasım ayında Ekrem Bey'den aldığım davetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İmar İnşaat AŞ Genel Müdürlüğü'ne gelmemle bir son buldu. 4 yıl Ekrem Bey'le birlikte genel müdür olarak, tabiri caizse yardımcısı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev aldım. Tahmin edersiniz ki oradaki görevimde de ana konu gene kentsel dönüşümdü. İstanbul İmar İnşaat AŞ organizasyonel olarak bir gayrimenkul geliştirme şirketi, bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşme vaadiyle çalışan, çünkü 1946'da kurulmuş, Kiptaş'tan önce inşaatları yapan şirketti. Ama biz göreve geldiğimizde, Ekrem Bey göreve geldiğimizde personel sayısı az, daha çok kira gelirleriyle toplayan statik bir hale gelmiş bir şirketti. Biz göreve gelince personel sayısını arttırdık. Yeni çalışma alanları, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak, imar mülkiyet çözüm ofisleri açmak, vatandaşla İBB arasında köprü vazifesi görmek için yapılanmamızı yeniden kurguladık. 4 yıl boyunca 7-8 farklı ilçede, az önce anlattığım gibi, kentsel dönüşüm, imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi noktasında projeler geliştirdik. Ayrıca kendi mülkiyetimiz olan yerlerde kamu ve özel işbirlikleriyle, işte yurt, kültür merkezi ya da sosyal konutların inşa edilmesiyle ilgili pek çok proje geliştirdik. 1 Aralık 2023 itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gençleşme ve değişim rüzgarından da cesaret alarak İmaraşe'deki görevimden ayrıldım. Yerel yönetimlerimdeki bu tecrübelerim, mesleki bilgi birikimim, beşeri ilişkilerimde siyaseten öne çıkabileceğimi hissetmem, çünkü vatandaşa temas etme evet. noktalarında bütün çevremin, hem siyasi büyüklerimin hem kendi yakın çevremin takdirleri hep benimleydi. Bundan da cesaret alarak 1 Aralık itibariyle görevimden ayrıldım. 13 Şubat itibariyle de hayatımda bugüne kadar aldığım en büyük mükafat diyebileceğim Zeytinburnu Belediye Başkan adaylığım ilan edildi. 27 günden beri yaklaşık sahadayız. Son 20 günümüz.
Evet. Şimdi güzel bir özet yaptınız. Dinlediğimizde genç yaşta büyük bir mesleki tecrübeye sahip olduğunuzu görüyoruz. Diğer yandan bu yerel seçimin ana konularından biri kentsel dönüşüm. Siz de bu alanda belki de Türkiye'deki şu anda en tecrübeli, birikimli bürokratlardan birisiniz. Diğer bir yönü de Zeytinburnu. Zeytinburnu Türkiye'nin ilk gece kondu, İstanbul'un ilk gece kondu semtlerinden biri. Daha sonra da çarpık yapılaşma denen sorunu en fazla yaşayan ilçelerimizden. Dolayısıyla siz Zeytinburnu'yla buluştunuz. Peki o zaman şöyle başlayalım Sayın Başkan. Zeytinburnu'nda 27 gündür alandasınız. Nasıl bir ilçe gördünüz? Nasıl bir yer Zeytinburnu şu anda? 2024 Mart itibariyle Zeytinburnu'nda sizin gördüğünüz nasıl bir ilçe var?
Şimdi Zeytinburnu birinci il ve en önemli sorunu nedir diye sahada anket yapıldığında ya da biz sahada gezerken vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde birinci ve en büyük sorun nedir diye sorulduğunda cevap kentsel dönüşüm. Ardından okulumuz yok, otoparklarımız yeterli değil, çok fazla trafik sorunumuz var, sosyal tesislerimiz yetersiz diye tali ikinci, üçüncü, dördüncü sorunlar gelebiliyor. Ama birinci sorun kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm sorununun iki ayağı var. Birincisi riskli yapı stoğu. Yani İstanbul'da riskli yapı stoğunda bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığımız dönemdeki analizlerimize göre en riskli 7. ilçe. Kapanan yollar sıralamasındaysa 3. Çünkü dar sokaklarımız var. Birbiriyle organik olarak ilişki kuran gece kondulaşma mantığıyla geliştiği için ilçe organik, yani düz olmayan çok sokağımız var, ara sokaklarımız var. Dolayısıyla bu binaların yıkılması durumunda ortaya çıkacak senaryoda ki %42 ağır hasar ya da hasar alma ihtimali olan bina sayımızın oranı, %43'te kapanma ihtimali olan yol oranımız. Dolayısıyla bu deprem, olası Marmara depremi sonrasında Zeytinburnu'nu çok iç açıcı olmayan bir tablo bekliyor. Hem yapı stoğu nedeniyle hem de kapanacak yollar nedeniyle acil müdahale gereksinimi ortaya çıktığında müdahale edilememesi nedeniyle. Bu riskli yapı stoğunun dışında ilçenin kendi içerisindeki gelişme dinamiğinde belediyeye ait, hazineye ait, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hemen hemen hiçbir mülkiyet kalmamış. Özellikle kentin merkezi dediğimiz, ben ona kalp benzetmesi yapıyorum çünkü yerleşik meskun mahal özellikle E5 güneyinde kalp şeklinde. O kalp kendi içerisinde sürekli gece kondulaşma mantığıyla çok fazla boşluk bırakmadan gelişip o tapulandırma süreci de tamamlandığı için, şahıs mülkiyetleriyle dolduğu için yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek ve artan nüfusa cevap verebilecek sosyal donatı alanlarımız yok. Otopark alanlarımız yok. Bu da kentsel dönüşümü zorunlu kılan ikinci gerekçe. Çünkü kentsel dönüşümü bizim vaat ettiğimiz gibi bütüncül bir planlamayla ada bazlı ve hatta birkaç tane adayı birleştirerek yaptığımızda ortaya çıkacak yeni kamusal alanlara sahip olabilirsiniz. Bu yeni kamusal alanlar da şehrin o sıkışmış olan nüfusunun içerisinde nefes alma alanları ve sosyal donatı ve otopark alanları, teknik altyapı alanlarımızı sağlayabilir. Dolayısıyla iki aşamalı bir tablo var önümüzde.
Evet. Peki bu yapılaşma kısmı, bir de evet. ilçenin kültürel kimliğiyle ilgili neler gördünüz? Çünkü Zeytinburnu aslında bugün İstanbul'un merkezi bir yerinde, hemen evet. E5'in kenarında, işte denize kıyısı olan bir ilçe, eski bir yerleşim. Fakat bugün İstanbul'da işte hepimiz ya Zeytinburnu'na gidelim de şunu yapalım dediğimiz pek bir şey aklımıza gelmiyor.
Gelmiyor.
Zeytinburnu'na gidip kültür sanat, tiyatro ya da gezi ya da işte başka bir faaliyet. Zeytinburnu bu açıdan neden çok geri kaldı?
Şimdi Zeytinburnu aslında bir kültür mozaiği. Belki de İstanbul'da en çok etnik kökene ev sahipliği yapan ve bu etnik kökenlerin özellikle son 5-6 yıla kadar birlikte uyum içinde çok iyi yaşadığı bir yer. Türkistan coğrafyasından çok fazla vatandaşımız var. 1950'li yıllardan başlayarak yerleşmiş olan ve aslında dericiliği geliştirmiş olan, dericiliğin geliştirmesine katkıda bulunan tekstil özellikle zemin kat ve bodrum katlarda çok etkin. Dericilik giderek azalıyor, tekstil giderek azalıyor. Çünkü yeni yapılan binaların altında bunların kullanılması ve çalışması zorlaşabiliyor. Onun dışında da aslında Türkiye'nin 7 bölgesinden de göç almış bir işçi kenti. Bu işçi kentinin içerisinde kentsel gelişme dinamiklerini az önce söylediğim gerekçelerle de biraz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem Zeytinburnu Belediyesi'nin hem de merkezi hükümetin 25 yıldan beri çok üzerine katkı koymadan geliştirdiği bir ilçe olması konumu sebebiyle biraz sosyal kültürel alanlarda, spor alanlarında, eğitim alanlarında geride kalmış olduğunu düşünüyoruz. Zaten bizim seçim kampanyamızdaki en önemli söylemlerden bir tanesi de bu. İlçenin nüfusu yaklaşık 11 milyon metrekare. Bunun 5,5 milyon metrekaresi diye az önce söylediğim kalbin içinde nüfusun %95'i yaşıyor. Kalan çeperdeki özellikle kalbin çevresini saran alanlar genellikle geçmiş dönemde büyük fabrika alanları, kamusal alanlar, top sahaları, yeşil alanlar, parklarla çevrili. 17 tane amatör spor kulübü varmış Zeytinburnu'nun. Zeytinburnu sporu saymazsak 16 tane. 16 tane top sahası varmış. Bugün 2 tane kalmış. Bu top sahaların bazıları özel mülkiyetteyken, bazıları kamusal alandayken uygulamalarla özellikle yüksek gelir seviyesine hitap eden lüks konutlar, rezidanslar yapıldığı için bu kalbin çevresi giderek dolarak yeni nüfusları çekmiş. Ancak bu adaletsiz kentsel gelişme şeması nedeniyle kentin o merkezi yalnızlaşmış ve gelişme potansiyellerini ortadan kaldırmış. Hem sosyal donatı anlamında orayı besleyecek alanlar yaratılamamış, hem de bu riskli yapı stoğunun yenilenmesi için kullanılabilecek yeni rezerv konut alanları, rezerv konut alanından kastettiğim şu, boş bir kamusal alana sosyal konut yapıp yeni konut alanı yapıp kentin o dar olan alanından bu tarafa deplase transfer yaptığımızda, yani yerinde dönüşüm değil de yanında dönüşüm yaptığımızda yakın çevresine, kentin yoğunluklu olan alanları açılabilir. Ama bu fırsatlar da heba edilmiş. En son geride bıraktığımız süreçte askeri alanların imara açılması meselesiyle gündemimize gelen ve tartışılan konuda askeri lojmanlarımız Millet Bahçesi vaadiyle yıkılıyor. Millet Bahçesi alanın büyük bir kısmında yapılıyor ama bir kısmına da imalat maliyetlerini de karşılamak gerekçesiyle konut ticaret alanları yapılıyor. Mevcut belediye bu alanlarda üretilecek olan konutları az önce bahsettiğim gibi kentsel dönüşüm uygulaması sırasında evleri yıkılan vatandaşların geçici ikametleri için stok konut olarak ayırdıkları vaadiyle buradaki tepkileri yumuşatıyor. Diyor ki bak imara açmıyoruz, burası bizim vatandaşlarımız için kullanacağımız geçici barınma alanları olacak ama bugün geldiğimizde bu bahsettiğimiz boş konutlara kentin çeperinde başka bir mahallesinde kalan bir donatı alanındaki mülkiyet sahiplerine transfer alan olarak kullanılıyor. Yani takas trampa yapılıyor, yani satılıyor, mülkiyet değiştiriyor. Her ne kadar Ömer Başkanımız, mevcut başkanımız bu konuda satmadım dese de tapu devrinin gerçekleşmesi işlemi nakdi ya da aynı olarak gerçekleştiği için satıştır. Dolayısıyla aslında şu anki en büyük sorunumuz kentin bu %95'inin yaşadığı ve asıl Zeytinburnu dediğimiz bölgenin çeperinin lüks konutlarla ve rezidanslarla yeni proje alanlarıyla çevrilmiş olması, Zeytinburnulu hemşehrilerimizin kendi içerisinde bu dönüşüm dinamiklerinin üstesinden gelebilecek modellere sahip olmaması. Bazı mahallelerimizde 50 yıl önce yapılmış okul var ve 50 yıldır yeni bir okul yapılmamış. Zaten 25 yıl boyunca 1999'dan beri Zeytinburnu aynı parti ve aynı siyasi iktidar tarafından, görüş tarafından yönetildi. Bu 25 yıl içerisinde Zeytinburnu maalesef pek çok değerini kaybetti.
Evet, peki. Şimdi siz aday oldunuz, alana çıktınız, Zeytinburnularla buluştunuz. Bize bir Zeytinburnu'nun fotoğrafını da çektiniz. Ayrıntılarıyla çözümlerinizi, yapmak istediklerinizi başlıklarla konuşacağız ama ondan önce şu soruyu da sorayım. Alandasınız, çarşıdasınız, pazardasınız, vatandaşla birliktesiniz, ev ziyaretlerine gidiyorsunuz. Nasıl bir seçim dönemi geçiyor? Vatandaşın ilgisi nasıl? En çok size hangi konularda ilgi gösteriyorlar ya da hangi konularda eksik buluyorlar? Hükümeti en çok hangi konularda eleştiriyorlar? Vatandaşın sıkıntıları hangi noktalarda yoğunlaşıyor? Bununla ilgili de izlenimlerinizi, gözlemlerinizi alalım. Sonra projelerinizi konuşmaya başlayalım.
Şimdi birinci ve en önemli konu, sahada gerçekten yangın var. Pazara çok gidiyorum. Pazarcı esnafı ve pazarda karşılaştığımız hemşehrilerimizle konuşmak, istişare etmek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerimizle ilgili konuşmak aslında bizim için çok kritik. Pazarda her tezgahta farklı bir fiyat var ama bazı tezgahlar gerçekten çok ucuz olmasına rağmen insanların alım gücü yok. Yani 2 kilo elmayı alıp 10 liradan örnek veriyorum fiyatını, evine götürmekten imtina ediyor insanlar çünkü o 20 lirayı başka bir yerde kullanmak zorunda. Bu pazardaki ekonomik yangın bizim de aslında seçim kampanyamıza ve projelerimize doğrudan etki ediyor. Emeklilerimiz çok muzdarip. Emeklilerin ekonomik olarak içinde bulundukları krizden çıkmalarını yardımlayacak destek programlarına ihtiyaç var. Pazarcı esnafı çok muzdarip. Pazarların kurulduğu caddelerdeki diğer esnaf arkadaşlarla da istişare ediyoruz. Onların da sorunları çok fazla var. Şu anda en büyük gündemimiz ekonomik kriz. Bu ekonomik krizin ortadan kaldırılması için az sonra konuşacağımız sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışımızı, Ekrem Bey'le birlikte çalıştığım dönemde, görev aldığımız dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları Zeytinburnu'nun üzerine nasıl indirgeyeceğimizi zaten söylediğiniz gibi görüşeceğiz. Ama onun dışında en büyük sorunumuz kentsel dönüşüm. Çünkü kentsel dönüşüm konusuyla ilgili kamu 25 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı siyasi erk tarafından yönetilmiş. 94-2019 arasından bahsediyorum, Ekrem Bey'den öncesi. 2002'den beri merkezi hükümet, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı aynı iktidar tarafından yönetilmiş. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıl boyunca aynı iktidar tarafından yönetilmiş. Kamu eliyle dönüşen bina sayısı tüm yapı stoğumuzun, riskli yapı stoğumuzun belki %4'ü %5'i. Dolayısıyla kamu kendi üzerine düşen görevi riskli yapı stoğunu yenileme anlamında kullanmamış. Elindeki sosyal donatı ve boş parsel alanlarını hemşehrilerimizin lehine ve faydasına kullanmak yönünde de yeterli iradeyi göstermemiş. Bu alanlar rezidanslara, lüks konut alanlarına, özel proje alanlarına döndürülmüş. Girişimciler eliyle kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmaya çalışılmış, kısmen başarılı olmuş, kısmen başarısız olmuş ama her halükarda yetersizlikle tamamlanmış. Dolayısıyla sahada kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalan bir yerel yönetim ve bir siyasi erk var. Dolayısıyla bizim sahada en çok karşılaştığımız sorun bu kentsel dönüşüm konusunda. Siz geldiğiniz zaman neyi değiştireceksiniz? Ya da bizim mağduriyetimiz var, bize bu mağduriyetimiz konusunda yeni bir açılım çıkartacak mısınız diye sorular geliyor. Mesela
O zaman biz de vatandaşın bu en çok gündeme getirdiği konudan sizin projelerinizi konuşmaya başlayalım.
Tamam.
Sizin tespitinize göre az önce de anlattınız. 1999 yılından beri AK Parti ya da devamı olduğu partiler tarafından yönetiliyor ilçe belediyesi. İstanbul Büyükşehir 2019 yılına kadar yine aynı partideydi ve merkezi yönetimde son 22 yıldır aynı partide. Aslında bir büyük dönüşümü yürütebilecek tüm siyasi imkanlar, vatandaş
ekonomik
desteği,
ekonomik imkanlarda, hukuki imkanlarda
var. Niye yapılamamış? Siz neyi farklı yaparak bunu başaracaksınız? Nasıl yapacaksınız bunu?
Şimdi öncelikle niyeti tam doğru tariflemek, sonra kaynakları doğru yönetmek başlangıç noktası olmalı. Bizim kentsel dönüşümdeki riskli yapı stoğunun dışındaki birincil ve en önemli eksiğimiz otopark. Zeytinburnu akşamları 25-30 dakika otopark yeri arayan hemşehrilerimizle dolu. Hatta bazı hemşehrilerimiz sırf arabayı tekrar geri sokamayacağı için özel arabasını kullanmaktan imtina ediyor. Yani arabayı oraya bırakıyor, bir hafta boyunca arabasına dokunmuyor çünkü geri geldiğinde arabaya park yeri bulamayacak. Bu da aslında sirkülasyonu da engelleyen bir konu. Dolayısıyla otopark sorununun çözülmesi en önemli yapılacak olan projelerde riskli yapı stoğunun dönüşmesinin dışında en önemli işlevlerden, kazandırılması gereken işlevlerden bir tanesi. Bizim kentsel dönüşüme bakış açımızda riskli yapının yenilenmesi kalemiyle ilgili iki ayrı uygulama metodolojimiz olacak. Birincisi ada bazlı ve hatta birden fazla adayı birleştirip yapacağımız süper ada uygulama etapları. Bu süper ada uygulama etaplarında aradaki dar sokakları da kapatacağımız birden fazla adayı birleştirip yerin altına bir kat ya da iki kat, tercihen iki kat kapalı otopark yapacağımız, yerin üstünde de çeperdeki yollardan dar sokakları ya da caddeleri binaları geri çekerek genişleteceğimiz, aslında uzun erimde peş peşe etaplar tamamlandığı zaman yeni bulvarlar kazanabileceğimiz, yeni toplu taşıma aksları üretebileceğimiz alanlar üretmek zorundayız. Bunun ilk önce bir master planının, bütünleşik bir planının yapılması, bu bütünleşik plan ışığında hangi adaların hangisiyle birleşeceğinin tariflenmesi, bu birleşmeler sonrasında yapılacak olan imalatlardaki imar hakları ve kat yükseklikleri, çünkü geri çekmelerimiz ve imar planlarından gelen mevcuttaki imar artışlarımız nedeniyle katları yükseltmek durumundayız. Katları yükselttiğimizdeki toplam tabloyu bir maketle, bir mimari projeyle hemşehrilerimize anlatmamız ve uzlaşma aşamasına geçmemiz gerekiyor. Uzlaşma aşamasında vatandaşlarla imzalayacağımız sözleşmelerde vatandaşlar mevcut metrekaresini birebir alabilir ya da mevcut metrekarelerini bir miktar küçülterek borçsuz alabilirler. Eğer büyütme tercihlerinde bulunurlarsa borçsuz aldıkları metrekarenin üzerindeki borçlanma birimi üzerinden ne kadar çok borçlanma kapasitesine sahiplerse dairelerini büyütebilirler. Bu durum aslında vatandaşlara bugüne kadar farklı örneklerde anlatılmış ama bu farklı örneklerde günün sonunda hep vatandaş mağdur çıkmış. Bir telsiz mahallesimizdeki riskli alan uygulamamızda 6-7 seneden beri devam ediyor. Ada bazlı dönüşüm için yola çıkılmış. Yerin altında otopark yapacağız, sizlere daire verilecek demiş. Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle evler yıkılmış. Sonra projede değişikliğe gidilmiş. Projede zemin altındaki yapılması öngörülen otoparklar iptal edilmiş. Otoparklar olmadan konutlar inşaatı başlamış. 2021'in ikinci yarısında teslim edilmesi vaat edilen konutlar 2024 Mart itibariyle hala teslim edilmemiş. Vatandaşlar TOKİ uygulamalarındaki memur maaşındaki artış oranları nispetinde ödeyecekleri taksit oranları arttığı için ve son 4-5 yılda yüksek enflasyonla geçildiği için sözleşmelerinde 200 bin lira borçla yola çıktıkları sözleşme koşulları bugün yaklaşık 2 milyon liralara gelmiş. Yani 10 kat borçları artmış. Dolayısıyla 288 konut, 88 iş yeri var bahsettiğim alanda. Yaklaşık 380-390 bağımsız birimin olduğu bir yer yıkılıyor. Yıkılan yerde yeni yapılan konutlar aşağı yukarı aynı sayıda ve kent merkezindeki bu alanda bir adet bile kapalı otopark üretilmiyor. Vatandaşlar üzerine 2,5 yıl geçmesine rağmen hala dairelerini teslim alamamışlar ve 10 kat borç yüküyle karşılaşmışlar. Dolayısıyla bu kötü örnekler başka alanlarda da tekraren devam ediyor. Uygulamalardaki inşaat kalitesindeki yetersizlikler de buna eklemlenebilir. Bu kötü uygulama örneklerinin üstesinden geleceğimiz doğru ada bazlı projeleri yapmak bizim kentsel dönüşümle ilgili birinci bütüncül planlamamız. İkincisi, bu bahsettiğim senaryo çok hızlı gerçekleşecek bir senaryo değil. Ortalama 2 yıllık bir organizasyon ve inşaat aşamasına geçiş vakti gerektiriyor. Ama bizim depremin ne zaman olacağıyla ilgili elimizde bilimsel bir veri yok. Deprem 2 yıldan erken de gerçekleşebilir. Ya da biz inşaatlara bu hızla gidersek 2 yıl çok uzun bir süreye ihtiyaç duyabiliriz. O yüzden ikincil uygulama metodolojimiz yerinde hızlı yapıp inşa edilecek, yerinde bir bina yıkıp yerine aynı binayı ya da bir kat fazla binayı inşa etmek. Bu zaten şu anda özel sektör eliyle Zeytinburnu'nda devam eden bir süreç. Bunun hızlandırılması ama yönetilerek hızlandırılması gerekiyor. Bir adanın içerisindeki binaların 20 binanın 10'u 11'i 12'si daha önce yenilenmişse kalanlarını hızlandırıp diğerlerini de yenilemenin önünü açmak. Ama sadece 20 tanenin 1-2 tanesi yenilenmiş ve 18-19'u yenilenmemişse onu ada bazlı dönüşüm projesinin içerisine dahil etmek gibi tesadüflere bırakmayan, tabiri caizse çürük dişin çok olduğu yerlerde tamamen damağı değiştirmek ama çürük diş sayısı azsa sadece implantla ya da dolguyla ya da tek bir dişi tedavi edecek yöntemlerle ilerleyeceğimiz bir kentsel dönüşüm senaryosunu öngörüyoruz. Evet.
Sayın Başkan, bu son diş örneğiyle bu konulardan uzak biri olarak ben bile anladım diyeyim.
Teşekkür ederim.
Güzel anlatıyorsunuz. Önemli bir konu, Zeytinburnu için çok daha önemli bir konu. Siz bu konunun uzmanı olduğunuz için aslında sadece Zeytinburnu için değil, İstanbul'un kentsel dönüşümü için de ipuçları veriyorsunuz. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Sayın Onur Soytürk ile yerel seçim sürecini ve Zeytinburnu'nu konuşuyoruz. Kentsel dönüşümden başladık. Kentsel dönüşüm Zeytinburnu'nun en önemli sorunu. Siz de anlatıyordunuz. Başkanım, şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz ki pazara gidiyorum. 10 kilosu 10 liralık bir meyveyi bile hani alıp götürmekten imtina eden vatandaşlar var. Emeklilerin durumu ortada. Şimdi bir emekli vatandaşımızı düşünelim. 10 bin lira maaş alıyor. Zaten geçinmesi çok zor. Fakat oturduğu binada riskli yapı. Dönüşmesi gerekiyor. Önüne bir borç çıkacak. Bir süreden sonra o borcun miktarı çok da önemli olmuyor. Çünkü zaten ödeyemiyor. Siz biraz anlattınız aslında ilk bölümde bunun ipucunu verdiniz ama bu vatandaşımıza siz nasıl bir şey sunuyorsunuz, alternatif sunuyorsunuz?
Şimdi sorunuza cevap vermeden önce bir gene vizyoner olarak kentsel dönüşüme nasıl baktığımızı başka bir yerden alıp sonucunuzu, evet, sorunuzu cevaplayarak bitireceğim. Şimdi mevcutta belediyeye bu emekli amcamız, Ahmet amca diyelim, Ahmet amca belediyeye gittiğinde ben kentsel dönüşüme girmek istiyorum dediğinde belediye Ahmet amcaya diyor ki eğer tek başına yaparsan bunu yapabiliyorsun, komşularına birleşirsen 3-4 tane parsel imar artışların var, bu imar artışından faydalanarak yapabiliyorsun, bu imar artışından faydalanırsan borcun azalıyor. Tamam diyor, ben o zaman işte Mehmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le konuşayım, 4 bina yapalım. Alıyor eline bu belgeyi, komşularıyla gidiyor. Komşular diyor ki olabilir diyor, olmaz diyor ama sonuçta bir sürece başlıyor. Ama yalnızlaşıyor. Belediye bu kağıdı vermekten sonraki süreçle ilgili bir sorumluluk alıp vatandaşımızı doğru yönlendirmiyor.
Evet.
Biz göreve geldiğimizde Zeytinburnu'nun 13 mahallesi var. Bu 13 mahallesinde yapı stoğu az olan bir mahallemiz var. Sanayi bölgesi olan Maltepe mahallemiz var. Artı Gökalp ile Yenidoğan mahallesinde birleştirerek bir tane koyacağımız için toplam 10 tane. Aslında yani hemen hemen her mahalleye hizmet edecek 10 tane ayrı kentsel dönüşüm ofisi açacağız. Bu ofislerimizde emekli Ahmet amca gelip ben kentsel dönüşüme girmek istiyorum dediğinde Ahmet amcanın içinde bulunduğu yapı adası, adanın durumu, imar hakkı, bu bölgede birleşme yaparsa ada bazlı ya da süper ada bazlı birleşme yaparsa ortaya çıkacak olan metrekaresi, o metrekare üzerindeki mimari projesi, imzalanacak olan ön sözleşme ve bu ön sözleşme kapsamında alacağı teşvikler, krediler ya da hibelerle ilgili bilgilendirmeler, o sözleşmeyle ilgili bizim bulacağımız Kiptaş, yeni kuracağımız Zeytinburnu İmar AŞ ya da özel sektör işbirlikleri karşılığındaki kesin sözleşmesi, bu kesin sözleşmeyle ilgili hukuki mütalaamız, sonra kesin sözleşme imzalandıktan sonra tahliye, kira bedellerinin ödenmesi, yıkım işlemleri, inşaat ruhsatı alındıktan sonraki inşaatın tamamının teslim edilene kadarki süreçteki denetlenmesi ve hatta geri taşınmasına kadarki sürecin tamamını ücretsiz olarak bu hemşehrilerimize belediye şirketi olarak vereceğiz. Dolayısıyla aslında vatandaş yalnızlaşmayacak, bir garantöre kavuşmuş olacak. Bu garantör Kiptaş işbirliği içerisinde Zeytinburnu İmar AŞ olacak diye söylüyoruz. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak, evet, bu Ahmet amca bütün bu dediğimiz senaryoyu yaptık. Emekli maaşı var, eve, eşi ev hanımı, tek bir evi var, Hesabımızı yaptık, 1 milyon lira borcu çıktı. Bu çıkan 1 milyon lira borcun 600 bin TL'sini İstanbul Büyükşehir Belediyesi hibe ediyor. Evet. Artı emekli ise, Ahmet amca emekli olduğu için %65'ini, yani 650 bin lirasını hibe ediyor. Dolayısıyla aslında vatandaşların ödeme sorunu olduğu total tutar üzerinden çok ciddi bir destek kampanyası açıklıyor. Artı eğer bu borç tutarı çıkmıyorsa, burada iki tane şimdi söyleyeceğim de ikisinden birisini seçmesi gerekiyor. Normal şartlar altında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın riskli yapılarda ödediği kira yardımı 5500 TL. Bugün de 5500 TL'ye İstanbul'da, hele Zeytinburnu'nda kiralık konut bulmak imkansız. Dolayısıyla aslında gene kendi cebinden üzerine takviye yapıp kira ödemesi gerekecek Ahmet amcanın. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığın verdiği 5500 TL'nin üzerine 7000 TL ekliyoruz. Emekli ise 9000 ekliyoruz. Yani Ahmet amca 14500 TL kira yardımı alıyor. Evet. Bu 14500 kira yardımıyla rahatlıkla İstanbul'da kiraya çıkıp inşaatlar tamamlanana kadar geçecek olan sürede belediye şirketimize ve Kiptaş'a güvenerek inşaatın tamamlanmasıyla ilgili süreci tarifleyebiliyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusunda vatandaşımızın, benim bilgi birikimim, mesleki tecrübem ve şehircilik ve kentsel dönüşüm konusundaki tüm eksik gördüğümüz noktalara pansuman yapacağımız, ameliyat yapacağımız çözümlerimiz var. Süreç içerisinde karşılaşacağımız yeni durumlara göre de bunların ilavelerini yapabiliriz. Ama burada kritik konu Ahmet amcanın kentsel dönüşüm sürecine 25 yıldan beri girememiş olmasının sebebi, kamu idaresinin ve kamu otoritesinin bir, ona güven vermemiş olması, İki, umut vermemiş olması. Biz hem güven vereceğiz, mesleki bilgi birikimimiz, tecrübemiz, daha önceki yapmış olduğumuz uygulama örnekleri, hem de umut vereceğiz gerçekten o eve geçene kadarki süreç içerisinde gelecekle ilgili senaryolarla ilgili hayal edebilsin. Bir de ekonomik tarafı var. Ekonomik tarafını da Zeytinburnu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle pansuman edip tedavi edip aslında vatandaşlarımızın o risksiz konutlara taşınmasını, tabut evlerinin yıkılmasını, tabut evler diyoruz mevcuttaki evet. evlere. Çünkü bununla ilgili de bir istatistik vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne görev yaptığımız süre içerisinde Zeytinburnu'nda yaklaşık 2500 binaya, 2000 yılı öncesinde yapılmış 2500 binaya riskli yapı tespitleri yaptık. Bu 2500 binanın 2100 tanesi, rakamlardaki süratler var ama evet. oran doğru, %82'si ağır hasar alacak ya da yıkılacak. Dolayısıyla bu tabut evlerdeki insanlarımızın hayatlarının kurtarılması bizim birinci öncelikli meselemiz olacak.
Evet, peki şimdi 30'a yakın ana başlıkta projeleriniz var Zeytinburnu için. Bunların ayrıntılarına, bir kısmına gireceğiz ama kentsel dönüşümle ilgili son istersen şöyle bağlayalım. Siz diyelim ki Zeytinburnu Belediye Başkanlığını kazandınız, belediye başkanı oldunuz, 5 yıl yaptınız, sonra bir 5 yıl ikinci dönem kazandınız. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Genel olarak Zeytinburnu'nun bu kentsel dönüşüm sorununu ben şu sürede çözerim. 5 yılda, 10 yılda neyse artık, yani böyle bir vizyon ortaya koyabiliyor musunuz?
Bir vizyon planımız var. Bunu projeler lansmanımızda sunduk. Bunu 2050 vizyonu diye takdim evet. ediyoruz. Zeytinburnu'nun şehircilik anlamında, adaletli kentsel gelişim anlamında, adil kentsel dönüşüm anlamında ve riskli yapı stoğunun yenilemesi anlamında ihtiyaç duyduğu süre, uzun vadeli süre 2050. Şimdi az önce size Çürükdiş örneğinde anlattım. Bazı evet. binaların içinde bulunduğu adalar daha önce yenilenmiş diye. Bu yenilenmiş dediğimiz binalar, örnek veriyorum, 2000 yılı sonrası yapılmış yapılarsa, bu 2000 yılında yapılan binalar 2050'de eskiyecek. Yani bizim aslında kentsel dönüşüm sorunumuz ilelebet devam edecek. Çünkü biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem bölgesindeki binalar bu depreme maruz kaldığında az hasar da alsa, çok da az hasar alsa, uzun vadeli erimlerde yenileme ihtiyaçları tekrar tekrar gündeme gelecek. Dolayısıyla bizim bu yenilemeye yönelik nüfus projeksiyonlarını, kentin gelişim dinamiklerini, mevcut boş alanlarımızın her birisini kısa, orta ve uzun vade erimlerinde değerlendirmek zorundayız. Biz 2050 yılına geldiğimizde gene bugün yeni dediğimiz binalar için gene kentsel dönüşüm konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü o tarihte 2050'nin teknolojisinde belki o binaların, bugün yeni dediğimiz binaların bir kısmının kentsel dönüşüme sokmamız gerekecek. Şu anda o Çürükdiş az olan, çoğu yenilenmiş dediğimiz adalarda o gün koşullarında çürük dişimiz fazla diyeceğiz, o odaları da kentsel dönüşüme sokmamız gerekecek.
Evet.
Bu aslında böyle bir döngü ürünü. Bizim kısa vadeli hedefimiz, ilk 5 yıl yapmamız hesapladıklarımız, ikinci 5 yıldaki öngörülerimizde sayıyı yükselteceğiz ve 25 yılın sonunda, o kadar uzun süre belediye başkanlığı yapmak evet. gibi bir hayalim yok. Söylediğiniz gibi 2 dönem yeterlidir. En fazla bir 3. dönem olabilir. Ama bizim bizden sonraki geleceklere bırakacağımız mesleki bilgi birikimi, evrak, döküman, vizyon ve hayallerimiz ve doğru bu uygulama örnekleri bizden sonra gelenlerin aslında rotasını çizip onların işlerini kolaylaştıracaktır evet. diye düşünüyorum.
Şimdi siz de zaten projelerinizde yer vermişsiniz. Türkiye'de yerel yönetim, mahalli idareler giderek bu işte kentsel dönüşümde kaldırım yapmaktı, yol yapmaktı, altyapı yapmaktı, bunun da ötesine geçen sosyal projeler, ekonomik projeler, sosyal yardımlar üzerinden de gittikçe ilerliyor. Çünkü bir taraftan ekonominin durumu, halkın durumu ortada. Birkaç tane ana başlık vererek buradan bir soru sormak istiyorum size. Mesela emekli evi diyorsunuz, zeytin kafe diyorsunuz, zeytin kahve diyorsunuz, zeytin kart diyorsunuz, kent lokantası diyorsunuz, yurt projesi diyorsunuz. Neler yapacaksınız? Ekonomik olarak Zeytinburnu'nun da yaşayan öğrencilerin, emeklilerin, daha alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı birazcık da o semtte nefes almasını sağlayacak neler yapmayı planlıyorsunuz?
Ben şimdi İBB'de Ekrem Bey'le beraber görev yaptığım 4 yıla staj dönemim diyorum. Ustalık eserimi göstermek için de Zeytinburnu evet. Belediye Başkanı olacağım inşallah diyorum. Burada ustalığımı kazanacağım, ustalığı hak kazanacağım diyorum. Burada Zeytinburnu'nda ki vatandaşlarımızın ekonomik olarak kendilerini nefes alabilecekleri, mevcut ekonomik düzenlerin içerisinde ihtiyaçlarını gidermek için ciddi faturalar ödemek zorunda kaldıkları, ciddi paralar ödemek zorunda kaldıkları bazı hizmetlerin belediye vasıtasıyla ücretsiz ya da düşük ücretlerle onlara sunulması gerekiyor. Evet. Bunu sağlamadığımızda vatandaşlarımız mutlu olamıyorlar. Çünkü ekonomi can ve mal kaybından önceki büyük bir sorun. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz için deprem sorununu görmezden gelebiliyoruz. Evet. Onu öncelik sıralamamızda geri plana itebiliyoruz. Önemi değişebiliyor. Ancak her gün 2 defa 3 defa karnımızın doyması gerekiyor ve ekonomimiz müsait değilse, çocuklarımız aç yatıyorsa, borç yükü günden güne aile fertleri için artıyorsa bu artık dayanılmaz bir hale geliyor. Bizim öncelikle müdahale etmemiz gereken yerlerden birisi bu. Bir de sonuçta kentsel dönüşüm sorunu olmayan, daha doğrusu can kaybı sorunu olmayan, binası risksiz olan hemşehrilerimiz var. Sonuçta 2007 sonrası, 2010 yılında, 2020 yılında yapılmış bir evde oturuyorsa zaten benim aslında sosyal donatı alanları yönünden eksiğim var ama can mal kaybımla ilgili bir kaygım yok diyebiliyor hemşerimiz.
Evet.
Onlar için bu sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışıyla üreteceğimizi söylediğimiz, az önce sizin saydığınız alanlar çok önemli. Saymayı unuttunuz, mesela kreş var orada. Bu alanlar çok önemli. Niye önemli? Bir, Zeytinburnu son 25 yılda eğitim alanında geri bırakılmış. 2. Zeytinburnu son 25 yılda spor alanında geri bırakılmış. Zeytinburnu son 25 yılda kültür sanat anlamında gençlerin ve Zeytinburnu'nun hemşehrilerimizin edinmeleri gereken sosyal refah anlamında geri bırakılmış. Biz bu alanları hızlıca tamir etmek zorundayız. Kent lokantası örneği son dönemde çok popüler.
Evet.
Bu popülaritesinin kaynağı şu: 40 TL'ye 4 kap yemek veriyoruz. Bugün bakmadım ama dünkü menümüzde döner, pilav, çorba, ayran ve su vardı. Bu 40 TL'ye maalesef ki Zeytinburnu'nda yok ama biz göreve geldiğimizde ilk etapta 5, ikinci etapta 5, toplam 10 tane kent lokantası açmayı planlıyoruz. Bu kent lokantalarında bu yemeği yemek zorunda olan 25 dakika, 30 dakika, 35 dakika sırada beklemeyi göze alıp o yemeği, 4 kap yemeği yemek isteyen çok fazla hemşerimiz var. Bu bir tercih değil.
Sıradan bekleme bir yana, semtten semte gidiyorlar.
Evet. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Dolayısıyla bizim bu kent lokantasındaki bu 4 kap yemeği vermek zorunda olduğumuz hemşeri sayımız yüksek. Artı bu mevcutta bizim Zeytinburnu Belediye'mizin iki ayrı lokasyonda sosyal tesisleri var.
Evet.
Bu sosyal tesislerde az önce saydığım menüyü yediğiniz zaman 280 lira civarında bir para ödüyorsunuz. Yani döner, pilav, çorba, ayran, su içtiğinizde 280 lira. Şimdi 280 TL'ye bu menüyü Zeytinburnu'nun farklı lokasyonlarında artı eksi %20 ile yiyebilirsiniz. %20 indirimi var Z kart sahiplerinin. Ama %20'lik indirim 234 liraya düşürüyor. Aslında totalde çok fazla bir vatandaşın cebine doğrudan etki eden yüksek bir meblağ yok. Dolayısıyla bizim eğer 10 tane sosyal kent lokantamız olsa, gerçekten bu ihtiyacı giderebilsek ve vatandaşlar uygun fiyata bu yemeği yiyebilse, elbette ki 234 liraya ya da 280 liraya hizmet edecek daha üst segment, daha uzun uzun sıra beklemeden, daha hijyenik ya da daha albenili restoranlarımızın da olmasına kimse itiraz etmez. Ama bizim lüks yemek yiyebileceğimiz, lüks ortamlarda yemek yiyebileceğimiz bir sosyal tesisimiz varken düşük gelir seviyesine hitap edilebilecek bir sosyal tesisimiz yoksa, o zaman biz şunu yapıyoruz: vatandaşımıza müşteri muamelesi yapıyoruz. Müşteri olarak geliyor, yemeğini yiyor. Biz 200 liraya mal ediyoruz, 240 liraya satıyoruz. Üzerinden %10-20 para kazanıyoruz. Belediye işletmesine dönüşüyoruz. Biz diyoruz ki biz belediye olarak vatandaşlarımızı müşteri olarak görmüyoruz.
Evet.
Biz vatandaşlarımızı yurttaşı olarak görüyoruz, hemşerimiz olarak görüyoruz ve onların bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir proje seti hazırladık. Bu proje setinde kent lokantalarından sonra en çok değer verdiğimiz şeyler kreş. Çünkü eğitim olarak geri bırakıldık. Kreşlerin açılması demek kadın emeğinin, kadın gücünün iş yaşantısına atılması demek. Kadınlar çalışırsa aile bütçesine doğrudan katkı bulunurlar. Katkı bulunduklarında kendi sosyal statüleriyle ilgili, kendi ekonomik durumlarıyla ilgili, kendi aile bütçeleriyle ilgili katkı sağlamaya başlayabilirler. Çocuklarımız eğitimimizi daha erken almaya başladıkları için daha sonra bunları teşvik etmeye devam ederek onların kente yaşantısına ve profesyonel hayat hazırlanması, eğitim, daha iyi kaliteli eğitim almalarını sağlamış oluruz. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete aldığımız 100 tane kreşimiz var ama maalesef Zeytinburnu'muzda yok. Yakında Bakırköy sınırları içerisinde temelinin atılması planlanan bir yerimiz var ama büyük ihtimalle daha çok Zeytinburnu'na hitap edecek. Bakırköy sınırları içerisinde kalsa da, ama yenilerini eklemek zorundayız. Yenilerini ekleyemememizin sebebi, görev yaptığımız 5 yıl boyunca Ekrem Bey tarafından görev yaptığımız 5 yıl boyunca ilçe belediyeleriyle eşgüdüm halinde çalışamamış olmamız, artı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bizim azınlıkta olmamız, çoğunluğun karşı tarafta olması, AK Parti MHP ittifakında, Cumhur İttifakı'nda olması sebebiyle bizim yeni kreş alanlarını açmamıza izin verilmemiş olması yatıyor. Dolayısıyla biz göreve geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ya boş alanlarımızın içerisinde açacağımız kreşlerle ya da yeni ve risksiz yapıların altında mevzuata uygun alanlar ürettiğimizde 10 mahallemizde 10 adet, İlerleyen aşamada 13 mahallemizde 13 adet kreş açacağız. Bu kreşlerde Zeytinburnu'nun çocukları, genç kızları çalışacak. Zeytinburnu'nun çocukları, genç kızları, teyzeleri aile bütçelerine katkı sağlarken bir yandan da Zeytinburnu'nun çocuklarının ücretsiz eğitime erişmesini sağlayacağız.
Evet. Peki şimdi iki noktada da bir soru daha yönetmek istiyorum. Ben Beylikdüzü'nde yaşayan biri olarak Beylikdüzü'ndeki yaşam vadesinin o ülkenin deki insanların yaşamına koyduğu değeri bizzat deneyimleyerek gördüm.
Çok şanslısınız.
Sizin burada Zeytinburnu'da da bir yaşam vadesi projeniz var. İkincisi, bizim gibi İstanbul'a taşradan gelenler için eskiden Topkapı çok önemliydi. Biz hemen otobüste Topkapı'dan inerdik ki eski Türk filmlerinde de bu böyledir. Topkapı çok yaşayan bir alandı. Bir dönüşüm gerekiyor muydu? Evet, ama şimdi Topkapı, hani deyim yerindeyse, incin top oynadığı bir şeye döndü. Lokasyona döndü. Ki İstanbul'un merkezi yerlerinden biri. Bir de Topkapı Şehir Parkınız var. Bu ikisini birlikte anlatır mısınız?
Şimdi bizim merkezde çok yeşil alan üretme şansımız kalmadığı için, kentin o az önce söylediğim %95'inin sıkışık olduğu alanda çok fazla yeşil alan üretme şansımız olmadığı için sahil çok önemli bir potansiyel. Sahile erişimimiz kısıtlı.
Evet.
Sahildeki Balkan Parkı'na erişim yaya olarak ya da araç olarak çok zor. Sahilimizi, hemşerilerimize açacağız. Sahille Zeytinburnu'nu kucaklaştıracağız diyoruz. Maalesef bu çok trajikomik bir şey. Ama az önce söylediğim işte mensucat fabrikasının yanına yapılan gökdelenler, işte Çırpıcı Çayırı'na yapılan açılan imarlar, ambarların yerine gelenler, sahil bandımızdaki isim vermeden söylemeye çalışıyorum, yeni yapılan lüks konut siteleri ya da AVM siteleri bizim sahille olan ilişkimizi koparmış. Önümüze bir Çin Seddi gibi bir kale gelmiş. Zeytinburnu sahilden kopmuş. Hakeza E5 bölgesinde, Topkapı bölgesinde park alanlarının açılması gerekiyor. Ama Topkapı'daki açılacak olan park Zeytinburnu'na çok doğrudan hizmet eder mi? Orada soru işaretleri var. Çünkü orası da meskun nüfustan kopuk durumda. Merkez Efendi Mahallesi ile ilişkili. Orada yaklaşık 100 dönümlük bir boş arsamız var. Tam bahsettiğiniz yerde. Bu 100 dönümlük arsayı bir vakıf üniversitesine verildi. Halbuki o 100 dönümlük arsa Zeytinburnulu'ların kullanması gereken bir yerdi. Zeytinburnu'nda hemşehrilerimizin riskli yapı stoğunun yenilenmesiyle ilgili ortaya çıkan sorunlarda bu potansiyel alanların doğru kurgulanması. Az önce söylüyorum, okul alanı olarak, gençlik merkezi olarak, yurt alanları olarak ve benzeri alanlarla donatı alanları ya da kentsel dönüşüme konu olacak alanlar için rezerv konut alanları olarak üretilip kendi içerimizdeki dinamiğimizi ve yaşam kalitemizi arttırma olanakları olarak kullanılması gerekiyor. Çırpıcı deremiz, sur dibindeki bulunan, Fatih sınırında bulunan çalışma alanı ile ilgili Kültür Vadi projesi var. Yıllardan beri devam ediyor. Parça parça bir uygulamalarla devam ediyor ama bir bütüncül sonuç ulaşmadı. Bunların hepsini göreve geldiğimiz zaman birlikte değerlendireceğiz. Kent içerisinde az önce kentsel dönüşüm vizyonuyla birlikte anlattığımız projelerimizde kuzey güney ekseninde çalışan bir ana yeşil omurga açacağız. Kenti kuzeyden E5'ten deniz kenarına doğru taşıyan, içerisinde raylı sistemin olduğu, Marmara'yla tramvayı birbirine bağlayan, artı yatayda Bakırköy ile Fatih arasına konumlanacak iki tane daha yeşil yol yapabilirsek aslında kentin içerisinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği pek çok alanı birbiriyle ilişkilendirerek kullanıma kazandırabileceğiz. Evet. Burada bir şey eklemek istiyorum. Zeytinburnu'nda az önce bahsettiğim askeri alanın olduğu yerde millet bahçesi yapıldı. Bu millet bahçesi yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alanda ve tek fonksiyonu var. Kendi içerisindeki ticari alan ve sosyal konut diye başlayan ama sonradan satılan alanın dışında küçük bir de cami alanımız var. Bu alanın içerisindeki bu büyük millet bahçesi şu an sadece millet bahçesi işlevi kazandırılmış durumda. Ek işlevler yok. Kendi içerisinde de yeşil alan düzenlemeleri dışında çok fazla fonksiyon yok. Halbuki bu kadar büyük bir alanın içerisine insanları oraya gitmek için teşvik edecek, oraya giden insanların yaşamını kolaylaştıracak üniteler koymanız gerekir. Basket sahası koyabilirsiniz, sosyal tesis koyabilirsiniz, az önce saydık kafe kreş koyabilirsiniz, kafe kahveci, kent lokantası koyabilirsiniz, kreş koyabilirsiniz. Bunlar küçük inşaat metrekareleri toplayıp ama vatandaşların sürekli farklı saatlerde farklı yaş gruplarının girip içeride sosyalleşip dağılacağı ve nefes alma alanları olmasını sağlayabilirsiniz. Ama onun da ötesinde bu alanı kapalı otopark olarak düzenleyip kendi çeperindeki 4-5 tane mahallenin yoğun otopark sorununa çözüm üretebilirsiniz. Maalesef ki mevcut belediye yönetimimiz ve uygulayıcı toplu konut idaresi bu konuda hiçbir işlev kazandırmamış. Sadece yeşil alan, birkaç tane bank ve yürüyüş yollarıyla parkın içerisine küçük bir tane de sosyal tesis var. Ama ana işlevleri doğru yüklemediği için işlevsiz bırakılmış, çok fazla kullanılmayan, hak ettiği değeri görmeyen bir alanımız var. Bu alanı değerli hale getireceğiz göreve geldiğimizde.
Sayın Başkan, Sayın Soytürk, son 3 dakikaya girdik. Genel olarak aslında seçildiğinizde Zeytinburnu'nu nasıl yöneteceğinizi genel bir anlayışla ortaya koydunuz. Temel olarak Zeytinburnu ve kenti nereye doğru taşımak istediğinizi de anlattınız. Şimdi hızlı hızlı bir iki soru daha sormak istiyorum. Bunlardan biri şu. Şu anda Zeytinburnu'nda yaşayan, sizi dinleyen ve kararsız olan bir seçmen düşünelim. Siz bu seçmeni ikna etmek istiyorsunuz, bu kararsız seçmeni. Nasıl seslenirsiniz? Ne söyleyeceksiniz buna?
Bir, 25 yıldan beri aynı iktidar tarafından yönetilen ve her türlü ekonomik siyasi güce sahip olmasına rağmen mevcut belediye başkanımız ve aynı siyasi görüş önümüzdeki 5 yıl size neyi farklı yaparak neyi değiştireceğini vaat ediyor, buna bakmalısınız. İki, mevcut belediye başkanı ve o yönetim size mesleki bilgi birikimi, tecrübeleri ve bugüne kadar yaptıklarıyla hangi bilimsel vizyonu kazandırıyor? Mesleki formasyonu ne? Eğitimi ne? Liyakati ne? Bunu şöyle söylüyorum. Dişiniz ağrıyorsa diş doktoruna gidersiniz. Dişiniz ağrıyorsa kalbinizi MR çektirmezsiniz. Ben şehir plancısıyım. Yerel yönetimler konusunda uzmanım ve kentsel dönüşüm konusunda 20 yıllık bir bilgi birikimim var. Ekrem Bey'le beraber az önce söylediğim staj yaptım ve sosyal demokrat ve halkçıl belediyecilik anlayışında bir yerel yönetim tecrübem var. Ben olsam dişim ağrıyorsa diş doktoruna giderim. Bu şehri emin olarak bir şehir plancısına, yani Onur Soytürk'e emanet ederim.
Evet, peki. Bir son soru, o da şu. Şimdi siz başta söylediniz, Zeytinburnu çok renkli bir ilçe. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden, her ilinden insanlar orada yaşıyor. Bir de Orta Asya'dan, Türkmenistan'dan, Uygur bölgesinden, diğer alanlardan insanların yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bir bakıma dernekleşmenin de çok yoğun olduğu bir ilçe. Bir dernekler merkezi diye bir başlığınız var. Bununla ilgili de bunun ne anlama geldiğini bir şey yapalım.
Şimdi bizim çok fazla derneğimiz var. Çünkü özellikle Anadolu'dan ya da farklı coğrafyalardan ilçemize gelen insanlar hem ekonomik olarak hem kültür olarak bir arada kalıp şehre adapte olma sürecini hızlı tamamlayabilmek adına dernekleşiyorlar. Bir dernekler merkezimiz yok. Her dernek ayrı lokasyonda ve kendi ihtiyaçlarına göre farklı alanlar kullanıyorlar. Dernekler merkezi projemizin zemin katında aşevi ve taziye evi olacak. Üst katların her birisini bir bölge derneğine, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu derneklerine bir kat, Balkan Göçmen derneklerine bir kat, Karadeniz derneklerine bir kat, Türkistan derneklerine, Doğu Türkistan, Afgan Türkleri gibi pek çok derneğimiz var. Onlara bir kat, kamu yarar güden derneklerimize, amatör spor kulüpleri derneğimiz var, Atatürkçe Düşünce derneğimiz var, müzisyenler derneğimiz var gibi derneklerimiz, güzelleştirme yaşatma mahalle derneklerimiz var. Bunlara bir kat olmak üzere 5 katımızı onlara vereceğiz. En üst katımızda ortak etkinlik alanları, kültürel alan etkinlik alanları, seminer alanları gibi etkinliklerin yapılabileceği bir dernekler merkezi binası inşa edeceğiz. Bunu kent konseyimizle birlikte yürütmesini yapacağız. Bu alanın yeri seçimi de hazır. İnşallah göreve geldiğimizde iç organizasyonunun nasıl olması gerektiğini hemşehrilerimizle birlikte karar vereceğiz. Mesleki bilgi birikimim, üniversitedeki tez konum, sivil toplum kuruluşlarının katılım üzerindeki rolü. Dolayısıyla katılım mekanizmalarını çalıştırmayı çok önemsiyorum. Bu anlamda da hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz bu süreci ve tüm süreçleri.
Evet, peki programın sonuna geldik ama sonda yine bitirmeniz için sözü size veriyorum. Buyurun, programımızın sonuna geldik. Son 1-2 dakikamız, söz tekrar sizde, eklemek istediğiniz ne varsa alalım.
Bir, Zeytinburnu sporumuz çok önemli. Zeytinburnu'nun en önemli markası. Zeytinburnu'da hemşehrilerimizin kanayan yarası. Zeytinburnu spor stadyumu çöküntü haline gelmiş durumda. Mülkiyetle ilgili bazı problemler vardı, çözüldü. Göreve geldiğimiz ilk 5 yıl içerisinde Zeytinburnu spor stadyumumuzu yapacağız.
Bizim çocukluğumuzda 1. ligdeydi.
Evet, aynen öyle. Akranız 89-90 evet. Yıllarında 1. ligdeydi. Zeytinburnu spor stadyumunu yapacağız. Bugüne kadar görev yapmış, belediye başkanlığı yapmış mevcut iktidar bu stadyumu çürümeye terk etmiş. Hukuki mücadeleler nedeniyle de gecikmiş. Ama biz göreve geldiğimiz zaman hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zeytinburnu spor stadyumumuzu yapacağız. Zeytinburnu sporumuzu özlenen geçmiş günlerindeki başarılı günlerine geri getireceğiz. Bu önemli bizim için. İki, belediyede çalışan Emek Personel AŞ isimli bir şirketimiz var. 1500 üzerinde personelimiz çalışıyor da. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştıklarımızda sorunlarını dile getiriyorlar. Maaşlarının onurlu yaşam standartlarının çok altında olduğu, diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi'ne göre çok düşük kaldığı, toplu iş sözleşmeleri imzalanmasının gecikmesi nedeniyle maaş farklarını alamadıklarını söylüyorlar. Maaş farkları artı maaş artışları artı diğer burada söylemeyeceğim bazı sorunlar nedeniyle de bana ulaşan bilgi notlarının hepsine vakıfım. Göreve geldiğimiz zaman ilk yapacağımız iş Emek AŞ personelimizin özlük hakları ile ilgili ya da ödenmemiş borçlarımızla ilgili, belediyenin borçları ile ilgili tüm süreçleri çalıştırıp ilk fırsatta, ilk aylarda bu düzenlemeleri yapacağımızın sözünü veriyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, yerel seçimin yönü programında konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı Sayın Onur Soytürk'tü. Sayın Soytürk, çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza kadar geldiniz. Bu yoğunluk içerisinde dinleyicilerimize seslendiniz, projelerinizi anlattınız. Başarılar diliyoruz. Artık son 3 haftadan da az bir zaman kaldı. Artık 31 Mart akşamı sonucu görmüş olacağız.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz, güzel sorularınız için.
Peki, ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, yarın yine yerel seçimin yönü programında başka bir konukla birlikte olacağız. Son olarak yarınki programınızı alalım isterseniz. Çünkü sizi takip etmek isteyen ya da katılmak isteyen Zeytinburnular için sanırım ilçede yine... Sayın İmamoğlu'nun bir Zeytinburnu programı var mı yarın?
Bayrampaşa programı Bayrampaşa. Var. Benim de görev yaptığım Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili artı Bayrampaşa'daki İstanbul Vakfı'na ait bir işletmemiz var. Onun açılışı ile ilgili iki programımız var. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili bir sunumu var. Evet. Onun lansmanı var. Onun dışında ilçemizdeki ziyaret edeceğim yerleri öğrenebilmek için Onur Soytürk CHP sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizi takip ederlerse düzenli olarak paylaşımlar yapıyoruz. Oradan öğrenebilirler.
Evet, ama Sayın İmamoğlu'nun özellikle ulaşımla ilgili lansmanı Zeytinburnu'nu da yakından ilgilendiriyor. Çünkü büyük bir ulaşım sorunuyla karşı karşıya ilçe. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yine yarın yerel seçimin yönü programıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Yerel seçimin yönü.